Ayrım 19. Paul Robeson. Biyografi. Sayfa 193. Ön söz. Lloyd L. Brown, 1971. Dimdik Ayaktayım, 1958 yılında ilk kez basıldığında bir kehanet, bir cesur meydan okumaydı. Orada kuşatılmış olmasına karşın asla eğilmeyecek ve bükülmeyecek bir adam vardı ve şöyle haykırıyordu. Şimdi tam zamanıdır. 30 yıldır, Birinci Dünya Savaşı'ndan İkinci Dünya Savaşı'na kadar Paul Robeson olağanüstü başarıları sayesinde her zaman sahne ışıklarının aydınlattığı bir yıldızdı. Önce bir futbol yıldızı olarak ulusal bir üne kavuştu. O tüm zamanların Amerika'sında Rodgers'lı müthiş bir futbolcuydu. Daha sonraları sahnede yıldız rolleri üstlenen bir konser şarkıcısı ve aktör olarak uluslararası üne kavuştu. Bütün bu başarıların sonrasında aniden sahne ışıkları söndürüldü. Etrafını bir yıldızın parlak ışıkları yerine kalın bir duman bulutu kaplayıverdi. Çağın en ünlü Afro-Amerikalısı artık görülmez olmuştu. Bu karartmanın nedeni, Robeson'a karşı yasal yollarla gerçekleştirilen ve onu susturmayı ve yaşaması için gerekli her fırsatı yok etmeyi hedefleyen bir boykottu. Sahneye, beyaz perdeye, konser salonlarına, radyoya, televizyona ve kayıt stüdyolarına açılan her kapı onun yüzüne kapanmıştı. Federal hükümet pasaportunu vermeyerek onun mesleğini yurt dışına sürdürmesini de yasaklamıştı. Hatta pasaport gerektirmeyen ülkelere yapabileceği Kanada, Batı Hint Adaları ve Meksika gibi seyahati dahi yasaklamıştı. Robeson ses ve sahne sanatçısı olarak bir şekilde sürgün yaşam sürdürmeye zorlanıyordu. Ve vatandaşlık hakları elinden alınmıştı ama asla yasa dışı bir eylemle suçlanamamıştı. Hiçbir zaman tutuklanmadı ve yargı karşısına çıkmadı. Ancak onu cezalandıranlar onun neden dolayı cezalandırıldığını da açıkça söylemediler. Söylenenlere göre Robeson tehlikeli bir kızıl imiş, tehlikeli bir siyah imiş. Bu durumda Robeson iki şekilde de kötü bir adamdı. Hem siyah hem de kızıl. Amerika Birleşik Devletleri'nde korku dolu 50'li yıllarda komünizm hem içeride hem de dışarıda Amerikan yaşam tarzının karşısındaki en belirgin düşmandır deniliyordu. O dönemde Harlem'de bir topluluğa hitap eden seçkin Afro-Amerikalı tarihçi W.E.B. Du Bois, ki kendisi de bu anti-komünist cadı avının bir kurbanı durumundaydı, Robeson'ın yurt dışında devamlı yükselen popülaritesi ile yurt içinde gördüğü kötü muamelenin çelişkisini ortaya koydu. O diyordu, bugün hiç şüphesiz dünya üzerindeki yığınlar tarafından en iyi tanınan bir Amerikalıdır. Onun sesi Avrupa'da, Asya ve Afrika'da, Batı Hint adalarında, Güney Amerika'da ve denizlerdeki pek çok adada tanınıyor. Pekin, Moskova, Kalküta ve Jakarta sokaklarında çocuklar onu selamlıyor ve sevgilerini sunuyorlar. O yalnızca ana yurdunda onurlandırılmıyor ve tüm hakları elinden alınmış durumda yaşıyor. Bu kitap basılalı 10 yıl oldu ve Paul Robeson'ın görüşlerini anlayabilmek için bu kitabı okumak gerekir. Robeson bu kitabın kayıtları düzgün bir şekilde tutmak ve Paul Robeson için sorulan kim, ne ve niçin sorularını cevaplamak için yazıldığını söyler. Kitabı basıldığında Robeson'ın meydan okuduğu Büyük Beyazlar bu kitabı boykot etmek için planlı bir şekilde harekete geçtiler. Böylece diğer kitle iletişim araçlarında yaptıkları gibi bu konuda da onu susturmayı amaçlıyor, hareket alanlarını kısıtlıyorlardı. Bir anlamda bu boykot hemen hemen tam bir başarıya ulaşmıştı sayılırdı. Önemsiz bir istisna dışında ülkede basılan hiçbir ticari beyazlara ait gazete veya dergi Robeson'ın kitabından tek bir söz dahi etmedi. The New York Times ve Herald Tribune gibi önde gelen gazeteler bırakın kitabın eleştirisini yazmayı, günün kitapları listesine adını dahi almadılar. Times gazetesine bunun nedenini sorduğumda pazar editörü Daniel Schwartz cevap olarak şöyle yazdı. Paul Robeson'ın Dimdik Ayaktayım adlı kitabına ne olduğu konusunda kayıtları araştırdım. Ancak arşiv dosyalarımız o kadar eskiye uzanmıyor. Paul Robeson'ın kitabının Book Review Digest'ın listelerinde yer almadığını söylediler. Bu da açıkça gösteriyor ki kitabı konu etmeyen sadece The Times Book Review değil. Size şunu temin ederim ki bize ulaşan her kitabı göz önüne alıyoruz. Eğer editörlerin dikkatini çekmiş olsaydı Paul Robeson'ın da herhangi bir kitabını konu edinmeyi reddetmezdik. Bir an için Amerikan beyaz basınındaki her editörün bireysel olarak ve hiçbir baskı altında kalmadan Robeson'ın kitabının dikkati çekmeye değer olmadığı konusunda aynı görüşte olduğunu varsayalım. Ancak burada karşı çıkılamaz bir olgu var ki o da bunların oy birliği ile vardıkları bu sonuç bir tesadüf değil. Konu şuydu, boykotçuların kontrolü dışındaki diğer iki alanda da birçok editör topluca değişik bir kanıya ulaşmışlardı. Bu alanlardan biri Robeson'ın geçmesine izin verilmeyen ABD sınırları dışındaki dünya. Dimdik Ayaktayım ilk hedef olarak Amerikalı siyahlar için yazılmış olmasına karşın kitabın tekrar tekrar basıldığı diğer birçok ülkedeki eleştirmenler kitabın dikkate değer olduğu kanısına vardılar. Kaldı ki bu kanı Rapson'un efsanevi bir kahraman olarak kabul edildiği Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkeler ile sınırlı da değildi. New York'taki Liberal Times'ın tersine Londra'daki Troy Times kitabı eleştiri konusu yaptı. 14 Ağustos 1958. Gazete, Rapson'un samimi bir öncü olduğunu ve görevinin Amerikan zincisinin eşit sosyal ve politik haklarını güvence altına almak olduğu konusunu belirterek o büyük bir sanatçıdır ve Amerikan hükümeti onu komünistlikle suçlayarak ve yıllarca pasaportunu vermeyerek onu politik kahraman statüsüne yükseltti diye yazı devam ediyordu. Dimdik Ayaktayım kitabının geniş ilgi yarattığı farklı ülkelerden biri de basımının yapıldığı Japonya oldu. Japonya'nın önde gelen gazetelerinde bir sürü övgünün arasında kitabın çevirmeni Akiva Iwasaki, Rapson'un ABD'li yayımcısına şöyle yazdı. Kitap çok iyi bir eleştiri takdiri aldı. Beklediğimden de iyiydi. Çünkü buradaki burjuva gazete ve dergileri ilerici sanatçıların eserlerinden bahsetmekten kaçınırlar. Ama Paul Rapson'un kişisel değerlerinden çok etkilendiler. Hindistan'da çıkarılan Halk Gazetesi Blitz, 5 Nisan 1958 baskısında tamamen Rapson'un kitabına yer ayırdığı 4 sayfalık bir resimle ek verdi ve Tanrı'nın Siyah Sesi başlığını attı. Editör kitabın sadece dikkat çekmekle kalmadığını, insanları harekete geçirdiğini, Rapson'un şimdi tam zamanıdır sloganını da alıp Amerikan zencilerini tamamıyla ve kesinlikle desteklediğimizi göstermek için kitle gösterileri düzenlemeliyiz diye de yazdı. Yurt dışındaki bu cevapların çok ötesinde daha da ilgi çekici olan ikinci alan anti-Rapson yasakların kırıldığı Amerika'nın siyahi toplulukları oldu. İlk kırılma Harlem'deki bağımsız zenci basım evi Othello Association Rapson'un kitabını basmasıyla başladı. Şu konuya da değinmek gerekir ki Rapson'un biyografisini yazan Edwin P. Hoyt'un yaptığı birçok anlamda hata arasında birisi de Dimdik Ayaktayım kitabının yurt dışında beyaz bir yayımcı tarafından basıldığıydı. Aslında Hoyt'un delil olarak öne sürdüğü Britanya baskısı ve diğer yabancı baskılar siyahi ABD'li yayımcı ile yapılan anlaşmalarla basılmıştı. Rapson'un kitabının basılması McCarthy baskılarının sürdüğü dönemde benzeri görülmemiş bir gelişme gösterdi. Egemen sınıfların bir numaralı düşman olarak gördüğü bir adamın düşüncelerini içermekte olan kitabın basımı, satışı ve tanıtımı Afro-Amerikalı yayımcıların önemli bir bölümünü büyük bir hız ve enerjiyle bu kitaba yönlendirdi. Rapson karşıtı yasakların kaynağını zenci editörler gayet iyi biliyorlardı. Bazı zenci editörlere gözdağı veriliyor, Chicago'daki Crusader'ın baş makalesinde bu şöyle ortaya konuyordu. 8 Mart 1958. Rapson'un adı geçtiğinde Washington'ın FBI'yı üzerlerine gönderip onları kontrol etmek için peşlerine takacağından korkuyorlar. Baltimore'daki Afro-Amerikan, başka şehirlerdeki baskıları da dahil, yasaklara karşı çıkan geniş bir muhalefette başı çekiyordu. Dimdik Ayaktayım basımdan çıkar çıkmaz Afro güçlü bir duyurma kampanyası başlattı. Kampanya Rapson'un ilgi çekici kitabını selamlayan 22 Şubat 1958 tarihli baş makale ile başlamış oldu. Makalede Afro dergisinin kitabın bazı bölümlerini seri halinde yayımlayacağı duyuruldu. Ardından da 15 Mart'tan itibaren 5 serilik bir bölüm yayımlandı. Saunders Redding kitabın önemli bir eleştirisini de bu seriyle beraber yazdı. Daha sonra 10 Ocak 1959'da gazetenin yıllık değerlendirmesinde Rapson'un kitabını 1958 eleştirmenleri en çok etkileyen 10 kitap arasına aldı. Bunu 3 Mayıs'ta Rapson'un öyküsü başlıklı bir ikinci baskı takip etti. Dimdik Ayaktayım kitabının ilk basımı 6 haftada tükenmişti. Bu da görülebilir bir gurur kaynağı oluşturuyordu. Baş makale, Rapson'un diğer ortodoks liderlere nazaran daha farklı bir teknik kullandığını yazıyordu. Ve şu iddia ile gazetenin onu desteklemekteki doğruluğunu ortaya koyuyordu. Köleliğe karşı savaşırken John Brown ve Frederick Douglass ayrı yöntemlere başvurdular ama her ikisi de aynı saflardaydılar. Afro-Amerika'nın başkanı olan ve bu kampanyayı yönlendiren Carl Murphy'ye bir diğer önde gelen siyahi gazeteci Peely Prattis aynı paraleldeki çalışmalarıyla katıldı. Prattis daha sonraları Pittsburgh Courier'ın başyazarı oldu. Etkin bir gazete olan Courier, Rapson'a uygulanan yasaklara muhalefet etme konusunda Afro'ya en yakın olan gazeteydi. Bu da büyük oranda Prattis'ten kaynaklanıyordu. Aynı zamanda Prattis daha önceleri Murphy ile beraber Dr. Dubois'ın kumpasını eleştirebilen ender insanlardan biriydi. 22 Şubat 1958 tarihli Courier'in ön sayfasındaki başlık şöyleydi. Paul Rapson davasını açıklıyor. Gazetenin magazin bölümünün başlık konusunda ise Robson'un önemli bir kitap yazdığı haberi biraz olsun dramatize ediliyordu. Courier kitabın bir eleştirisini yayınlamamıştı ama Prattis 29 Mart 1958 tarihli köşesini Dimdik Ayaktayım kitabının tartışmalarına ayırmıştı. Kitap editörü büyük muhafazakar George S. Schuyler olduğundan bu muhtemelen dostça bir davranış sayılabilirdi. Onun gazetesi kitabın satış kampanyası için sayısız haber yayınlamıştı ve Robson'un coşkulu okurlarının mektuplarına her zaman yer verdi. Bu ön sözü yazanın Dimdik Ayaktayım adlı kitabın hakkında bildiği tek olumsuz eleştiri NEACP The Crisis dergisinin Mart 1958 sayısında yer almasıydı. Bu yazı derginin editörü tarafından yazılmıştı. Yazıda kitap uygunsuz ve kafa karıştırıcı olarak tanımlanıyordu ve yazarından zencilerin asla bir lider olarak görmediği kişi olarak söz ediliyordu. Robson'un talihsizliklerinin nedenini kendinde aramak yerine tepedeki beyazların zulmünde aradığını yazıyordu. The Crisis dergisinin kurucu editörü Dr. Dubois, Robson'a atfedilen bu kuruntuyu paylaşıyordu ancak bir zamanlar şöyle bir yazı da yazmıştı. Robson'a hükümet tarafından yapılan bu haksızlık günümüz tarihindeki en aşağılık olaylardan biridir. Robson'un gördüğü haksızlık ve bir lider olarak onun statüsü üzerine The Crisis dergisinin karşısındaki bir görüşe sahip olan Chicago Crusader dergisinde karşıt bir yazı yer alıyordu. Crusader dergisi 8 Mart 1958 tarihli baş yazısının hemen hemen tamamını uzun bir yoruma ayırmıştı. Yazının başlığı şöyleydi. Paul Robson bir insan. Yazı Robson'un kitabını selamlıyor ve şöyle devam ediyordu. Her zaman düşünmeliyiz ki o büyük şarkıcı, atlet ve avukat, aynı zamanda da bir özgürlük savaşçısı ve her zaman haksızlığa uğradı. Çünkü beyaz dostları asla boyun eğmedi. Baş yazının bu konuda açıkladığı çok şey vardı. Robson'un liderliği konusunda Crusader şunları ileri sürüyordu. Dünyada insanlar üzerinde ırk, renk, uyruk ve din konusunda yapılan baskılara karşı yükselen tüm zenci sesleri arasında en güçlüsü Paul Robson olmuştur. O, halkın olduğu her yerde insan hakları şampiyonu olarak bilinir. Tam eşitlik mücadelemizde Robson gibi insanlara her zaman gereksinim duyulmuştur. Onun adı da Cujo, Fred Douglas, Jack Johnson, Dr. Ocean Surratt of Detroit ve Chicagolu Oscar DeFries gibi kahramanlar anıtına kazınmalıdır. Robson'un yaşadığı ve şarkılarında söylediği liderlik öyle bir şeydir ki her gün ön yargılı ırkçı müfrezelerin silahlı saldırılarına, ayrımcılığa, Jim Crow'un ve anti-zenci terörün saldırılarına maruz kalan zencileri dizlerinin üzerinden ayağa kaldıracak, insan gibi dik tutacak ve bunlara karşı yan yana savaştıracaktır. Beyazlar bu tip bir liderlikten korkuyorlar. Aynı şekilde Chicago'da Edward H. Wright'ın, Texas'ta Wright Coney'den ve Georgia'da Ben Davis'ten de korktular. Beyazların gözünün içine korkusuzca bakabilen Jack Johnson'a da öfkelendiler. Paul Robson'da da aynı sorunla karşılaştılar. Aynı şekilde Chicago'da Edward H. Wright'tan, Texas'ta Wright Coney'den ve Georgia'da Ben Davis'ten de korktular. Beyazların gözünün içine korkusuzca bakabilen Jack Johnson'a da öfkelendiler. Paul Robson'da da aynı sorunla karşılaştılar. Tüm yorumcular bu derece sözünü sakınmayan insanlar olmayabiliyorlardı. Bazı yorumcular ise Robson'un militan konuşmalarını hiçbir yorum yapmadan olduğu gibi aktardılar. Yorumcu Buddy Lansom, St. Louis Argus, 25 Nisan 1958 tarihli yazısında "Şimdi tam zamanı" bölüm 4'ten ve "Zenci Hareketinin Gücü" bölüm 5'ten özellikle uygun gördüğü çeşitli paragrafları aldı. Robson'un çok ileri gittiğini düşündüğü ikinci bölümde anahtar noktaya ulaşmıştı. Ancak görüş farklılığını belirtmekle birlikte yorumcu aslında mesajı aldığını da gösteriyordu. Yazar bir örnek veriyordu. Bir zenci ailesi yeni satın aldıkları evlerinde sıkışıp kalmışlar. Dışarıda ise onları kabul etmeyen bir çete uluyarak evin etrafında dönüyor. Robson böylesi bir durumda içten bir şekilde soruyor. Diğer zenciler nerede? İşte ben bu noktada ondan ayrılıyorum çünkü zencilerin silahlara sarılmalarını istemek kesinlikle doğru bir şey olamaz. Bu hiddetle bağıranlar onları kabul etmeyen yeni çetelerin doğmasına neden olacaktırlar. Limby, NC'de Kızılderililerin beyaz çarşaflı bir Ku Klux Klan'ını bozguna uğratmak için silaha sarıldıklarında ülkenin her yerindeki Amerikalıların hoşgörülü sırıtmalarını hatırlıyorum ve daha sonrasını da durup derin derin düşünüyorum. Zenci basında Robson'un zencilerin kurtuluş mücadelesi hakkındaki görüşleriyle ilgili en çözümlenebilir değerlendirme Los Angeles Herald'daki Dispatch'in 8 Mayıs 1958 tarihli yazısıdır. Yorumcu William C. Tyler 5. bölüme dikkat çekerek bu bölüm bile tek başına kitabı her listeye sokacak değerdedir demektedir. Yazısına şöyle devam eder. Robson, zenci ve beyazların birliğini güçlü bir şekilde savunurken beyazlar tarafından ister politika patronlarının duygusuz emirleriyle isterse de beyaz liberallerin daha akılcı tavsiyeleriyle olsun yaptıklarımızın kontrol edilmek istenmesi gittikçe yükselen bir kızgınlığa neden olmaktadır, der. Özgürlük hareketine bağımsız bir siyahi lider tarafından önderlik edilmesi konusundaki ısrarının yanı sıra Robson başka bir niteliğin daha gerekliliğine dikkat çeker. Özgür yaşamak için kişi onu elde etme uğruna ölmeyi göze almalıdır. Savaşın deneyimlerini göstermeye hazır olmayan kişi zafere asla ulaşamaz. Los Angeles yorumcusu Robson'un bu konudaki görüşlerini ve aşağıdaki yazıdaki bu bölümü özellikle anlamlı bulduğu için aldı. Zenci liderliğin sahip olması gereken ilk nitelik, gördüğüm kadarıyla kendini halkının mutluluğuna samimi olarak adamaktır. Gerçek lider için diğer her şey öncülük yaptığı insanların çıkarlarına göre ikincildir. Zenci basınında yer alan oldukça büyük bu oranın yanı sıra ülkenin sol kanat gazete ve dergileri de Robson'un kitabına ilgi göstermeye başladı. Bu konuda yayın yapan basın kuruluşları ve değerli yazarları arasında şu isimler de var. National Guardian, Cedric Belfrage, 10 Mart 1958. New World Review, Louis A. Burnham, Mayıs 1958. Mainstream, Shirley Graham, Mart 1958 ve The Worker, Philip Bonosky, 4 Mayıs 1958. Dimdik Ayaktayım kitabına gelen asıl Marksist cevap Political Affairs'de yer aldı, Nisan 1958. Yorumcu Benjamin J. Davis, önemli bir siyahi militan, Komünist Partisi'nin lideri, babası ise Chicago Crusader yorumunda övgüyle bahsedilen Ben Davis of Georgia idi. Davis Dimdik Ayaktayım adlı kitap ile ilgili şunları iddia ediyordu. Robson'un hedeflediği insani değerlere ulaşma ve bütün bu değerlere yaptığı sayısız katkılara yeni bir boyut daha eklendi. Kitabını ise güzel, basit ve etkileyici şekilde yazılmış, kavramları cesur, içeriği ses getiren ve geniş yaklaşımlı olarak yorumluyordu. Davis kitapla ilgili olarak tekelci basının fesat dolu bir suskunluk içinde olduğuna dikkati çekerek boykotun nedeninin Robson'un kitabının halk için bir eylem programını ortaya koyması olduğunu söylüyordu. Eğer bütün bunlar zenci halk ve müttefikleri tarafından benimsenirse, zencilerin hali hazırda sürdürdükleri tam vatandaşlık ve onur mücadelesi üzerinde büyük bir etkisinin olacağını ve bunu kesinleştiren bir program olduğunu belirtiyordu. Marksist yorumcu, solcu olmayan diğer yorumcuların atladığı yazarın bir başka görüşünü de ortaya koyuyordu. Robson, Sovyetler Birliği ve diğer sosyalist ülkelerle olan dostluğunu saklamıyor. Robson'un, benim derin inancım şu ki, sosyalist toplum tüm insanlık için daha üst seviyede bir yaşama doğru ilerlemeyi temsil etmektedir. Yani bu da bireysel kar üretimi üzerine inşa olmuş bir sisteme göre ekonomik, sosyal, kültürel ve etik olarak daha üstün bir yaşam demektir diye yazan bölümünü de alıntı olarak veriyordu. Belki de Davis'in yazdıklarının özü şuydu, komünistlerden özellikle de Robson gibi saflarının dışında olanlardan daha iyi bir yaşam mücadelesi için katılımcı, savaşçı ve öğrenci olanlardan öğrenecekleri var diye yazmalıydı. Ancak sosyalizmin bu güçlü partizanı, zencilerin tam vatandaşlık haklarına ulaşabilmeleri için farklı görüşlerdeki insanların ve grupların ortak bir eylem programı çerçevesinde birleştikleri kitlesel mücadeleyi gerektirdiğini görüyordu. Robson'un kitabı bu doğrultuda bilimsel sosyalizmin ilkelerine inanan bir programı herhangi bir halk liderinden daha geniş boyutlu olarak ve daha etkin bir şekilde ortaya koyabiliyor ve temel sorusunu fikir arenasına taşıyordu. Dimdik Ayaktayım hakkında yazılan bu görüşü de böylece sonuçlandırdıktan sonra ben bu kitabın yazılışında Robson'un çalışma arkadaşı ve kitabı basan Othello Associates'te yer alan birisi olmaktan dolayı müteşekkirim. Robson'un birçok militan görüşlerinin bugünün özgürlük hareketleri ve birçok genç tarafından kabul edilmesini görmek ve hiç duymadıkları bu büyük insan tarafından aydınlatılan patikalarda yollarını aradıklarını görmek memnunluk vericidir. Ama maalesef onun hakkında bilgi edinen gençler sadece onun düşmanlarının yazdıklarından bilgi alıyorlar. Örneğin öğrenciler Harold Cruse'un Zenci Entelektüelin Krizinde yönlendiriliyorlar. Bu kitap bana göre Robson'un sahte bir fotoğrafını sunuyor. Genç zenci militanlar gerçek durumu bilselerdi gurur duyacakları bir insandan soğutacak yapıya sahip bir insanmış gibi söz eden bu kitaba yönlenmeyeceklerdi. Örneğin sayfa 297'de Cruse şöyle yazıyor. Belirttiğim gibi bu zenci aktör, tiyatrocu, şarkıcı, yaratıcı zenci sanatçılarla her zaman kararsız bir paylaşım geliştirdi ki, yorumcular bunların sanatsal başarılarına ve finansal konumlarına pek nadiren güvenirlerdi. İnanılmaz ama Cruise'un resmini çizmeye çalıştığı bu şüpheli genelleme Paul Robeson'dan başkası değildi. Diğer yanda öğrenciler ilk kaynağı yani Robeson'a yönlendirilmiyordu. Oysa buradan gerçeği öğrenebilirlerdi. Cruise'un yukarıdaki açıklamaları ile Robeson'ın yazdıkları çelişiyordu. İkinci bölüme bakın. Robeson, sanatsal işinin yaşamının siyahilerin kültür mirası üzerine temellendiğini söylüyordu. Siyahi kompozitör ve uyarlamacı Lawrence Brown'un kendi yaşamı üzerindeki tartışılmaz etkisini açıkladıktan sonra Robeson şuna dikkat çekiyordu. Bir şarkıcı olarak ilk 5 yılımda repertuarım tamamen halkımızın şarkılarından oluştu. Son derece alçak gönüllü olan Robeson, aslında kendisinin Afro-Amerikalılar tarafından beslenen ve uyarlanan şarkılardan oluşan ilk konser şarkıcısı olduğunu hiç söylemezdi. Onun 19 Nisan 1925'teki ilk konseri, Amerikan müzik tarihi içindeki en önemlilerinden birisi olarak yer almayı hak ediyordu. Bu konseri çok az kavradığı ve pek vizyonu olmadığı halde New York World'un müzik eleştirmeni konser hakkında şöyle yazdı. Dün gece izleyenler ilk kez bu ülkede tamamıyla zenci müziğinden oluşan bir konser izlediler. Onlar bir dönüm noktasında olabilirler. Bir yıldızın doğduğu ama henüz görünmediği zamanın o ince noktalarından biri yaşandı. Saygı veya özür gerektirmeyen var olan bir halk zenginliğinin ilk ortaya çıkışı. Dürüstçe yapılan herhangi bir övgü, Robeson'un enternasyonalizminin, her şeyi saran hümanizminin, onun Afro-Amerikan kültür mirası ile tamamıyla bütünleşmesinden kaynaklandığını ortaya koyardı. Aslında 20 yıl önce ben, zenci, aynı zamanda yaratıcı bir yazarın, evrensellik hedefine kendi halkının kültürel mirası üzerinde temellenen bir çalışma ile ulaşabileceğini iddia etmiştim. Robeson'u buna canlı bir örnek olarak gösterdim ve onun için şöyle yazdım. Paul Robeson, ülkemizin sanatsal bir devi. Bu kavramı güzel sanatların diğer dalında da örnek bir kişi olarak ortaya koyuyor. O, Amerika'nın en önde gelen bir halk sanatçısı ve aynı zamanda bir dünya sanatçısıdır. Dünya halklarının şarkılarını onların kendi dillerinde söyler ve onların yüreğini de duygulandırır. O halklar ona kardeşimiz, halkımızın çocuğu derler. Robeson'un evrensel sanatının ilk kaynağı nedir diye sorulacak olursa, bu onun halkıdır denir. Çünkü onun sanatının temeli büyüktür. Kısaca zenci halkın psikolojisi, zengin ulusal kültürü, kederli şarkıları, tören şarkıları, emek şarkıları ve dans şarkılarıdır. Masses and Mainstream, Nisan 1951, sayfa 54. Kanıtlar gösteriyor ki Robeson'un sanatının temeli sadece bir sanatçı olarak değil, bir eylemci olarak da Afro-Amerikan geleneğine dayanıyordu. Robeson, Amerikan Karşıtı Faaliyetler Komitesi huzuruna çağrıldığında, Kongre'nin engizisyoncularından birisi ona Rusya'yı o kadar seviyorsa neden orada kalmadığını sordu. Bir dövüşçünün karşıt vurucu yumruğu gibi Robeson'un yanıtı da aniden çaktı. Çünkü, dedi, benim babam bir köleydi ve benim halkım bu ülkeyi kurmak uğruna can verdi ve işte ben de tam bu nedenle bu ülkede yaşayıp onun bir parçası olarak kalacağım, tıpkı sizin gibi. Ve sizin gibi faşist kafalılar asla beni bu ülkeden çıkaramaz. Anlaşıldı mı? 1956 yılında Robeson'un yaptığı bu meydan okumayı, kölelik düzenini yıkma çağrısı yapan ilk Afro-Amerikan kitabın yazarı David Walker da 1829 yılında benzer bir şekilde yaptı. Walker, Dünyanın Renkli Derili Vatandaşlarına Bir Başvuru adlı kitabında halkını tüm sömürge tertiplerine karşı direnmeye çağırır ve şöyle der. Bizden hiç kimse yerinden kıpırdamasın. Amerika beyazlardan çok bizim ülkemiz. Amerika'daki en büyük zenginlikler bizim kanımızdan ve terimizden doğmuştur. Ve bizi kanımızla yazdığımız tarihimizden, yerimizden, yurdumuzdan mı çıkaracaklar? Bize söylenene göre David Walker esrarengiz bir şekilde öldü ve bütün şüpheler köleciler bizim zorbalarımız ve katillerimizdir dediği insanların onun ölümünün nedeni olduğu şeklindeydi. Robeson'un davasında faşist kafalı insanlar dediği kişiler onun vermek istediği mesajın üstünü örtmek için ellerinden geleni yaptılar. Beklenen şudur ki yeni neslin her şeyi sorgulayan kafaları onun hakkındaki gerçeklere de ulaşacaklardır. Kaçınılmaz olan tıpkı dağılan sisin arkasından çıkan bir dağ zirvesi gibi Paul Robeson'un dev görüntüsü de yalan ve iftiradan oluşan kalın sis perdesi dağıldıkça ortaya çıkacak ve sonrasında Paul Robeson tüm dünyada olduğu gibi ülkesinde de tanınacak ve onurlandırılacaktır. New York, 9 Nisan 1971. 19. ayrımın sonu, sayfa 204.